Ayrım 4. O muhteşem hayatınız. Oya Baydar. Sayfa 53. Bayrağımız gibi dalgalanıyorsunuz. Siyah saçlarınıza, selvi boyunuza kim bilir nasıl yakışmıştır kızıl renk. Daha o yaşta incecik dal gibisiniz. Neredeyse bir genç kız. Fotoğraf aslı kadar güzel olamaz. Nerede, hangi törende çekilmiş acaba? Arkasında tarih vardır belki. Bakalım. Evet, 1948 Cumhuriyet Bayramı yazıyor. Demek ki Cumhuriyet'in 25. yılı kutlamaları. Bir de silinmiş güç okunuyor ama galiba Van Başkale. Olabilir. Babam Van'a tayin olmuştu da annem çok üzülmüştü. Yine mi şarkı, yine mi oralar? Gelecek yıl çocuk ilkokulu bitiriyor, konservatuvara gitmesi gerekecek. Oralarda Türkçe bile bilmeyen Kürt çocuklarıyla mı okuyacak diye günlerce yas tutmuştu. Valideniz hanımefendinin endişelerini anlamamak mümkün değil ama siz bütün bunları aşacak yetenekteydiniz. Türkçeye hakimiyetiniz, diksiyonunuz, ailenizin ilgisi. Ah, subay çocuklarının kaderi bu. Anadolu'yu kır bayır dolaşırlar. Şimdi biraz daha farklı. Türkiye değişti ama pederinizin döneminde çok daha güçlü her şey. İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den ötesi mahrumiyet bölgesiydi. Belki de bir de Bursa, Adana, o kadar işte. Şark hizmeti denildi mi? Kürt'ün, Kızılbaş'ın, eşkıyanın kahrını çekeceksin. Hepsi askere düşman. Güç iş. Şoförüm adamın elinde tuttuğu fotoğrafa doğru uzatıyor kafasını. Dikkatle inceliyor. Bir şey söylemeye niyetlenirken susuyor. Hem terfi etmemi istiyorsun. Herkesin kocası paşa oldu. Sen hala albaylıkta pinekliyorsun diyorsun. Hem de şark hizmetine karşısın. Kaç kere yapılıyor bu şark hizmeti Allah aşkına? Daha 10 yıl önce, 5 yıl önce oralardaydık. Ben kendimi düşünmüyorum. Şehirde yaşayıp da ne yapıyorum ki? Sosyete davetlerine mi katılıyorum? O tiyatro senin, bu opera benim, geziyor muyum? Benim derdim çocuğun iyi yetişmesi, iyi eğitim alması. Allah vergisi yeteneğini geliştirmek. Geç bile kaldık. Çoktan başlamalıydı müzik eğitimine. Küçük kız kulak kabartıyor. Sözleri anlaşılmaz şarkılarından birini söylemeye başlıyor. Çocuğun sesinin farkında değil misin? Bu size yazık değil mi? Sadece ses de değil, radyoda duyduğu bütün müzikler aklında kalıyor. Küçük kız sesini yükseltiyor. Tanıdık bir müzik. Ses yükseliyor, yükseliyor, odayı dolduruyor, odanın duvarlarını, sokakları, meydanları aşıyor, uzaktaki dağlara vurup yankılanıyor. Küçük kız kendi sesinden ürküyor, kendi sesiyle büyüleniyor. Sus küçük kızım, bağırma, bağırma, kötü dev duymasın. Bağırma, orman cinleri duyarsa sesini kaçırırlar. Sesinin peşinden koşuyor, orman cinleri kanat takmış yetişiyorlar, sesini kaçıracaklar. Ağlamaya başlıyor, anne fısıldıyor. Ağlama, kötü cinler duymasın, yerimizi bulmasın. Okul merkezdeydi, 5 sınıflıydı. Subay çocukları, memur çocukları diğerlerinin arasında sadece giyimlerinden, kuşamlarından değil, hallerinden, tavırlarından, yürüyüşlerinden, duruşlarından hemen seçilirdi. Ön sıralarda otururlardı. Arka sıralar öğretmenin anlattıklarını iyi anlayamayan, okumayı sökmüş de okuduklarına anlam veremeyen tembel çocuklar sırasıydı. Ön sıralar gürültü ettiğinde öğretmenin uzun sopası onların kafasına inerdi. Tırnak muayenesinde uzun ve kirli tırnakları yüzünden hızla inen cetvel onların avucunda kırılırdı. Türküm, doğruyumu en yüksek sesle en iyi onlar söylerdi de İstiklal Marşı'na gelince sözlerde tekrerlerdi. Kendi aralarında Türkçe olmayan anlaşılmaz bir dille konuşurlar, öğretmen duyarsa dayak yerlerdi. Albayın kızı, bembeyaz yakası, ütülü siyah önlüğü, uzun siyah saçlarını toplayan beyaz tafta kurdelesiyle öğretmenin tam karşısındaki sırada oturuyor, yanında mal müdürünün oğlu. Çocuklardan duyduğu anlaşılmaz sözcükleri tekrarlıyor. Kötü sözler söyleme, diyor yanındaki çocuk. Kötü söz değil, Misto'dan öğrendim. Babam öyle konuşanları sevmiyor. Benim babam seviyor. Herkes kendi dilini konuşur ama hepimizin dili Türkçe diyor. Senin baban buraya sürülmüş, paşa yapmıyorlarmış onu. Nedenmiş o? Bilmiyorum, babam öyle diyor. Seni de çok şımartıyorlarmış, başlarına iş açacakmışsın. Ben senin başına iş açar mıyım baba? Diye soruyor akşam babası eve döndüğünde. Bir de sürülmek ne demek diye soruyor. Baba susuyor, annenin sesi. Ne biçim sözler bunlar? Bunları okulda mı sokuyorlar kafana? Susuyor. Çocuğun öyle bir kulağı var ki duyduğunu kapıyor. Allah vergisi işte. Yakında Kürtçe konuşmaya başlarsa vay halimize. Ezberi de o yüzden iyi. İstiklal Marşı'nı sonuna kadar ezberledi bir çırpıda. Sema iyi dili öğrenir. Öğrenmesi için yabancı okula, koleje gitmesi gerek. Biz buralarda süründükçe gideceği okul belli. Siz fotoğrafları gösterdikçe ben karma karışık bir şeyler hatırlamaya başlıyorum. Elinizdekiler hep çocukluk fotoğraflarım mı, yoksa sonraki yıllara ait resimler de var mı? Olmaz olur mu? Ama ben en çok bunları görmek isteyeceğinizi düşünmüştüm. İnsanlar çocukluklarına dönmeyi severler, hele sizinki gibi bir çocukluk geçirmişlerse. Yıllar ilerledikçe tatlı anıları, acıları da karışır. Hayatın gelgitleri işte. Bazen eski fotoğraflara bakarken içinin burkulduğunu hisseder insan. Tabii sizi kastetmiyorum efendim. Bir de ben henüz çocukluğunuzdayım. Genç kızlığınıza, başarı dolu müzik kariyerinize geçmedim daha. Onlara da sıra gelecek. Yani romanınızın birinci bölümündesiniz. E böyle de denebilir. Geçmişe yolculuğumuzun birinci bölümündeyiz. Demek daha doğru belki. Geçmişe yolculuğumuz mu dedi? Birlikte yapılmış bir yolculuk da nereden çıktı? Geçmişe yolculuğun tamamı epey uzun sürecek anlaşılan. Evet, uzun bir yolculuk. Hep doruklara doğru giden uzun bir yolculuk. Bu yolu birlikte yürümek nasip oldu bana. Kabul ettiniz, beni onurlandırdınız. Rica ederim, abartmayın. Ayrıca kabul ettiğim nedir anlamadım. Bit pazarında bulduğunuz fotoğraflarıma bakıyoruz birlikte. Hepsi bu. Böyle düşünürseniz beni çok üzersiniz sultanım. Hayır, hepsi bu değil. Benim için bu kadar değil. Sizin için de bu kadar olmayacak. Devamı var. Alay mı ediyor bu adam benimle duygusu yaratan abartılı hayranlığının, aşırı saygılı davranışlarının altında gizlenen küstahlık, inatçılık, haksız sahiplenme sesine yansıyor. Sinirleniyorum. Ne hakkı var benimle böyle konuşmaya? Ne hakkı var benim hayatımı dilediğince hayal etmeye? Müzik hariç kimseyi hayatıma sahiplendirmemek için bunca yıl önce kendimle, sonra başkalarıyla mücadele etmişken, ne hakkı var bu adamın benim tarihimi kendi bildiğince yeniden yazmaya, birkaç fotoğrafımı ele geçirdi diye benim hikayem üzerinden hak iddia etmeye? Ne demek sizin için de bu kadar olmayacak? Bu kadar olacağını göstereceğim ona. Psikopat olmadığı, para sızdırma peşinde olmadığı ne malum? Öfkem gitgide kabarıyor. Hikayeler yaşandı, bitti diyorum. Devamını da ömrüm el verdiği kadarıyla kendim bildiğimce yaşayacağım. Fotoğraflarımı iade ederseniz sevinirim. Kaça almıştınız bit pazarından, 5 liraya mı? Zahmetleriniz için teşekkür ederim. 500 liraya ya da ne kadar istiyorsanız o kadara geri alıyorum onları. Sözler ağzımdan çıkar çıkmaz büyük bir hata yaptığımı anlıyorum. Bu kabalığa ne gerek vardı? Toplayıcı karşımda ayakta duruyor. Kas katı kesilmiş, taşlaşmış, heykelleşmiş adeta. Yüzünde yine o hayal kırıklığına uğramış, en sevdiği oyuncağı elinden alınmış çocuk ifadesi. Gözlerimi indiriyorum, onu bu halde görmek istemiyorum. Masanın üstünde duran fotoğraf kutusunu hoyratça kucaklıyor, birkaç resim düşüyor yere. Uçup ayağımın ucuna konan resme göz ucuyla bakıyorum. Efşin'le el ele Viyana Operası'nın önündeyiz. Saçlarım rüzgarda uçuşmuş, bir tutam sevgilimin boynuna dolanmış. Efşin'in bir elinde kemanı. Ne kadar genciz, ne kadar mutluyuz ve ne kadar budala. Schubert'in liyetlerini Almanca, Ayda'daki o en güç aryayı İtalyanca söyleyecek. Viyana Konservatuvarı'nda jüri önünde mezuniyet yarışması. Alışılmadık muhteşem bir ses. İnanılmaz genişlikte koloratür soprano tınısı. Mükemmel diksiyon. Ancak çok başına buyruktu. Disipline olana kadar çok zorlandım diyor şan hocası. Ses nasıl disiplin altına alınır? İçten kopan çığlık zapturapta girer mi? Kalıpları aşmadıkça yorumların farkı, özgünlüğü nerede kalır? Anlayamıyor. Umurunda da değil zaten. Yetersiz bulsunlar istiyor. Çok kötü söylemeyi diliyor içinden. Sesimi birden kaybetsem, sözleri unutsam, aşkın müziğe, sesin duyguya karıştığı rüya bölünmese? Mezuniyetten sonra Türkiye'ye dönecek. Devlet bursu bitiyor. Ailenin maddi gücü yok yurt dışında ileri eğitimini karşılayacak. Bir burs da bulamadı daha. Efşin Viyana'da kalacak. Farsça sevgi sözcükleri, aşk fısıldıları, her biri bir şarkı namesi, yumuşacık bir nota, bir daha tekrarlanmayacak. Efşin müziğin peşinden koşacak. Hiçbir şeyin, hiç kimsenin adımlarını yavaşlatmasına izin vermeyecek. Müzikle beslenen sevdanın büyüsünün bozulmasına dayanamayacağını söylüyor. Büyü bozulursa müziği de yitireceğini anlatıyor. Büyü müzikte miydi, sözcüklerde mi? Duyguların tazeliğinde, iklimin yabancılığında mı yoksa? Bir daha benzeri yaşanmadı. Sonrakilerin hiçbiri, tenin hazzı, hazzın anlık sarhoşluğu, çılgınlığa varan tutku, hiçbiri, hayır hiçbiri. Hesapsız, çekincesiz teslimiyet. Bedenin teslimiyeti değildi, beden teslim edilmez. Hazzı birlikte tatmak için sevgiliye ulaşmanın aracıdır sadece. yaşanan olağanüstü duygu seline kaptırmak kendini, sürekli olarak öncesiz ve sonrasız bir anda yaşamak. Ötekilerle hep öncesi ve sonrası vardı. Yaşanan anın sonsuzluğu hep aklın zamanında yenildi. Efşin'le, Mendelssohn'un keman konçertosunun ilk üç cümlesi, benzersiz motifi, Efşin'le sevişmek o motifin tekrarıydı, çeşitlemeleriydi. Efşin'le sevişmek cisimsiz bir ses, bir ezgiydi. Gözlerimi Efşin'li fotoğraftan kaçırırken bir başkasına takılıyorum. Biraz ötede odanın karo fayansı zemininden sarı saçlı, mavi gözlü ölü çocuk bana gülümsüyor. Kedi pisik de orada işte, yerde, biraz daha uzağa düşmüş fotoğrafta, biraz göğsünü sergiliyor. Kediciyi kucağıma almış göğsüme bastırmışım. Eğilip piski ve kendimi yerden kaldırıyorum. Efşin'le çocuğu da şoförüm topluyor yerden. Gözlerinin yaşardığını, belki de ağladığını görmeyelim diye toplayıcı arkasını bize dönmüş, fotoğraflarımla dolu kutuyu rafa yerleştirmeye çalışıyor. Pişmanım, çok pişmanım ama ne yapacağımı bilemiyorum. Bu birden öfkelenme, bir anda her şeyi berbat etme huyumdan nefret ediyorum. Kediyle çekilmiş fotoğrafımı evirip çeviriyorum elinde. Sokakta bulduğu kör topal bütün kedileri pisik diye bağrına basıyor bu kız. Çocuk korkmaz mı kediden köpekten? Benim ödüm kopar. Hayır, yani kuduz olur, biti piresi olur, hayvan bu. Küçük kız tüylü her şeyi seviyor, hele de kedileri. Yüzünü yavru pisilerin yumuşak tüylü göğüslerine bastırıyor, pembe burunlarından öpüyor. Bahçede sokakta bulduğu yavruları gizlice eve sokuyor, yatağına alıyor. Anne kızıyor, iğreniyor. Baba, bırak hanım okşasın, ne var zararı, diyor. Biri gelip biri giden kedi yavrularının adı hep pisik. Kara pisik, sarı pisik, yamalı pisik, çizgili pisik. Hastalıklı cılız yavrular birbiri ardına ölüyor. Küçük kız cenaze törenleri düzenliyor kediciklere. Emir erine küçük bir mezar kazması için yalvarıyor. Mutlaka bir ağacın ya da bir çalının, en azından süpürge otlarının altında olmalı. Sadece ölü kediler değil, bahçede bulduğu ölü sıçanlar, yuvalarından düşmüş henüz et parçası tüysüz kuş yavruları ve kırılmış, parçalanmış bebekler. Hepsinin cenazesini kaldırmaya meraklı. Komşu çocuklarıyla oynanan bu oyunun adı mezarcılık oyunu. Küçük bir kutu, bir gazete kağıdı ya da kürek içinde taşınan minik ölünün üstüne ille de kırmızı bir bez parçası, kırmızı bir kurdele ya da eğer bulunabilmişse kıpkırmızı bir çiçek konuyor. Baharda gelincikler, yazın kırmızı güller, horoz ibikleri, sonbaharda kızıl yıldız çiçekleri. En önde, incecik ama pürüzsüz sesiyle kuş dilinden ağıtlar söyleyerek yürüyor. Arkadan çocuklar geliyor tek sıra. Küçük kızın sesinden başka ses duyulmuyor. Çocuklar sessizce boyun eğiyorlar kurduğu oyunun kurallarına. Ölü hayvancık, ağacın ya da çalının dibine gömülüp üstüne toprak atılınca, ağaca ona iyi bakması, aç susuz bırakmaması için yalvarıyorlar. En çok çınarlara güveniyor çocuklar. Süpürge otları çok narin, eğrelti otları mevsimlik, geçici. Kendilerini bile korumaktan acizler. Mezarı nasıl korusunlar? Onlar da tembihleniyor ama pek güvenilmiyor. Defin töreninden dönünce cemaat varsa bütün çocuklar, yoksa tek başına, yine kuş dili şarkılar söyleyerek dans ediyorlar. Ayinin ayrılmaz parçası bu. Anne endişe ediyor, biraz ürküyor da. Ölümün soğukluğunda ne bulur ki bu çocuk? Çocuk işte canım, aldırma, diyor baba. Öteki çocuklar da oynuyorlar aynı oyunu. Sen kızınla iftar et. Sanki 40 yılın tiyatro rejisörü. Farkında değil misin öteki çocukları nasıl yönettiğinin? Oyunu o sahneliyor, başrolde hep kendisine ait. Bir süre rafların önünde arkası bize dönük oyalanan adam yüzünü dönüyor. Sizi üzmek, hele de kızdırmak istemezdim hanımefendi. Bağışlayın ama fotoğraflarınız satılık değil. Zenginsiniz biliyorum ama 5.000 lira da, 5.000.000 lira da verseniz kimseye, size bile satmam onları. Bu odadaki hiçbir şey, tek bir kağıt parçası bile satılık değil. Dükkan değil burası. Şimdi olaya hakim olan o. Alttan alan, saygılı halinden eser kalmamış. Sert, hatta küstah. Hak ettiğimi düşünüp pısıyorum. Üzgünüm, gerçekten de üzgünüm diye geveliyorum. Kabalık etmek istememiştim. Siz öyle kesin bir sesle, sanki tehdit gibi, hepsi bu kadar değil, bu kadar olmayacak, devamı var deyince birden... Korktunuz mu birden? Neden? Devamı mı korkutuyor sizi, yoksa yaşananlar mı? Hayır hayır, korkmanıza hiç gerek yok. Geçmişinizde sadece mutluluk var, başarı var, güzellikler var. Geleceği ise zaten bilemeyiz. Korkmanıza gerek yok. Sizi bir daha rahatsız etmeyiz, yani fotoğraflar ve ben. Değerli vaktinizi almayız, endişe etmeyin hanımefendi. Kaba olmayan, yumuşak bir el hareketiyle elimde tuttuğum fotoğrafı alıyor, sonra şoförün elindekileri topluyor. Henüz dönemlere göre tasnifi bitiremedim. Çok üzgünüm ama fotoğraflarınızı size hemen veremeyeceğim. En ufak kuşkunuzun kalmasını istemem. Onlar tabii ki size ait. Çocuklarınıza, yakınlarınıza değerli bir emanet olarak bırakmak istersiniz tabii. Muhteşem hayatınızın soluk suretleri bile kim bilir nasıl övünç kaynağı olacaktır. Kızgın mı, üzgün mü? Hayal kırıklığına mı uğrattım onu? Hikayesini bozdum, kurgusunu dağıttım. Şimdi ele geçirdiği psikolojik üstünlüğün tadını çıkarıyor. Elindeki fotoğrafları vermeyeceğini anlıyorum, teslim oluyorum. Madem ki sizin için bu kadar önemli, sizde kalsın. Eğer arayıp da haber vermeseydiniz bu fotoğrafların varlığını bilmeyecektim. Çoğunu unutmuştum. Zaten onlar daha çok babamla anneme ait sayılır. Bu işe meraklı olan, çocukluğumda poz poz fotoğraflarımı çeken onlardı. İnsan kendi fotoğraflarını merak etmez pek. Yıllar sonra dönüp baktığında da biraz hüzünlenir, biraz şaşırır. Nostaljik anlar yaşar, hepsi o kadar. Gençlerin de eski resimlere ilgi göstereceğini sanmıyorum. Anı yaşayan, kalıcı hiçbir şeyle ilgilenmeyen farklı bir kuşaktan onlar. Haklısınız. Kendi çocuklarımın da, okuldaki öğrencilerimin de ilgileri çok farklı. Ne güzel söylediniz. Anı yaşamak, geçmiş ve gelecekten kopmak, kalıcı olandan kaçmak. Fotoğraf kalıcıdır, kitap kalıcıdır. Efemera yani ölümlü, geçici denilen eski kartpostallar, kağıt parçaları, kupürler, pullar, etiketler aklınıza ne gelirse aslında kalıcıdır. Hayatı onlar yazar, tarihi onlar anlatır. Ama yeni kuşaklar nerede? Konuşmayı bitirip tam da ortam yumuşamışken kalkmak var ama şeytan dürtüyor. Tasnifi bitirmemiş olsanız da hepsini şöyle bir elden geçirmişsinizdir. Elinizdeki en eski fotoğraf hangisi? En eskileri size ilk gösterdiğim İstanbul'da fotokantlerde çekilmiş olanlar. Daha da eskileri bebeklik resimleriniz de vardır mutlaka. Pederiniz fotoğrafa bu kadar meraklı olduğuna göre. Ama onlara ulaşamadım henüz. Bu poşetlerden çıkmadı. Sizde olabilir veya başka bir yerde, başka birinde. Keşke bulabilseniz de muhteşem hikayeyi tamamlasak. Birinci kitabın ilk bölümündeyseniz, o da eksik. Şoförümün, daha epeyce yolumuz var, akşam davetine geç kalacaksınız hanımefendi. Uyarısı imdadıma yetişiyor. Hassas bir adamdır Musa. Huzursuzluğumu, sıkıntımı bir an önce buradan kaçma isteğimi hissetmiştir. Toplayıcı ile vedalaşırken şehre inecekse istediği yere bırakabileceğimizi söylüyorum. Teşekkür ediyor. Burada epeyce işim var daha. Pek çok şeyi gözden geçirmem gerek. Elimi uzatıyorum. O zaman hoşça kalın. Görüşürüz. Alışkanlıkla ağzımdan çıkan görüşürüz sözcüğü bir an havada asılı kalıyor. Görüşeceğiz, diyor havada kalan sözcüğü toplarmışçasına. Sesinde alaycı mı desem, tehditkar mı, tuhaf, gizemli bir titreşim var. Artık sultanım hitabını kullanmadığını fark ediyorum, canım sıkılıyor. Neden canımın sıkıldığını anlamıyorum. Yoksa hoşuma mı gitmişti adamın aşırı hayranlığı? Eski güzel günlerin şaşası gerilerde kaldığından beri bilinçaltımda pohpohlanmaya ihtiyaç mı duyuyorum? Bu kötü işte. Can sıkıntım derinleşiyor. Arşiv evin, belki de çöp ev demek daha doğru, kapısından çıkıp yazlık sitenin araba parkına doğru yürürken dönüp arkama bakmıyorum. Onun kapıda durup otomobil hareket edene kadar gözleriyle bizi izlediğinden eminim. Toplayıcının not defterinden. Onu kırdım aman Allah'ım, rencide ettim onu. Neden öfkelendiğini anlamadım. Düşünüyorum, düşünüyorum, bulamıyorum nedenini. Hiç gelmeyebilirdi. Fotoğrafları kargo ile göndermemi isteyebilirdi ya da şoförüyle aldırırdı. Belki bir fotoğrafını, belki de imzalı bir CD'sini gönderirdi, o kadar. Ama geldi. Kendi isteğiyle geldi. Sonra ne oldu? Neye kızdı? Bir huzursuzluğu var. Hayatın her şeyi bahşettiği, Allah'ın ayrıcalıklı kıldığı, sevgililer sevgilisi bir kulunda olmaması gereken bir huzursuzluk. Nedenini bilmiyorum. Belki de çok çetin koşulların, kıskançlıkların, hoyratlıkların, kıyasıya rekabetin hüküm sürdüğü müzik dünyasının yıllardır birikmiş stresidir. Kendi içine kapanık, kendini ele vermekten kaçınan biri. Bu da mesleki bir ruh hali. Okuduğum, incelediğim yüzlerce büyük sanatçının biyografilerinden biliyorum bu ruh halini. Ne kadar göz önündeyseniz, sahne ışıkları ne kadar çok aydınlatıyorsa sizi, kendi içinize çekilme ihtiyacı, gerçek benliğinizi gizleme ihtiyacı artıyor. Büyük sanatçılar iki ruhlu, çifte kişilikli, çifte yaşamlı oluyor. Gelmesi bir mucizeydi. Şurada hemen karşımda, şu tahta iskemlede oturuşu, elinin elime değmesi, konuşması, bir ara neredeyse kabuğundan sıyrılıp sohbete başlaması, güvenip yüreğini açması inanılmaz bir mucizeydi. Okul yıllarımda sesiyle ilk karşılaştığım, fotoğrafını ilk gördüğüm, hepsi birer efsane olan opera binalarının sahnelerindeki başarılarının haberlerini hiç atlamadığım günlerden beri hayranı olduğum, hayır, ne yetersiz ne sıradan bir sözcük bu, İçimden hiç çıkmayan, tapınmak demeyeyim, bu da iyi anlatmıyor duygularımı, klişe bir sözcük tapınmak. Kendimi onda bulduğum demek istiyorum, evet, kendimi onda bulduğum insan, yaşamının böyle kişilerle anlam kazandığını düşündüğüm diva buradaydı. Bu benim yaşamımın bir daha tekrarlanmayacak gerçek mucizesiydi. Bit pazarında kirli muşamba örtünün üstünde gözüme ilişen naylon poşet, mucizeyi haber veren işaretti. Kader onunla karşılaşmayı yazmıştı. Fotoğraflar bahaneydi. Belki şu toplayıcılık hastalığım bile o mucize gerçekleşsin diye verilmişti bana. Görünenin ötesinde ne sırlar, ne bilinmezler var, kim bilir? Günlerdir kafa patlatıyorum. Ne hata yaptım, onu neden kaybettim, bulamıyorum. Kaybettim mi, bunu da bilmiyorum. Onun muhteşem kimliğine, benzersiz yaşamına dokunmama izin veren güç, böyle bir düşüşü reva görmüş olamaz. Yollarımızın ayrılmadığını, ayrılmayacağını, garip bir şekilde de olsa kesişeceğini, hikayeyi birlikte yazmaya devam edeceğimizi hissediyorum. Belki de onu kızdıran tam da buydu işte, hikayesine dahil olmam. Kıskançlıkla kendine sakladığı özel tarihini eşelemem, onun kendine dönüp kendi gerçeğini görmesini sağlamam. Bundan korkuyor mu? Sanmam. Çünkü bu kadar alçak gönüllü bir kişi, güzel çocukluğunun, peri masalsı hayatının, parlak başarılarının hatırlanmasından bile mahcubiyet duyan, fotoğraflarında okuduğum, hissettiğim apaçık gerçekleri bile tevazuyla reddeden büyük kadın, kendi yaşamından neden korksun? Dönüp dolaşıp aklıma gelen tek ihtimal, kendini, mahremini saklama isteği oluyor. Paylaşmak istemiyor kendini, benimle bile. Bunları kimseye anlatamam. Okuldaki arkadaşlarım, mahalledeki komşular, bu sitedeki tanışlar, çarşı eşrafı, kahve arkadaşları, toplayıcılık tutkumun biraz aşırıya vardığını hissettiklerinden bu yana garip olduğuma karar verdiler çoktan. Pek efendi, terbiyeli, namuslu adamdır, öğrencileri sever, iyi hocadır ama bir tuhaflığı var. Kendini eski kitaplara, fotoğraflara, bir de müziğe vermiş. İyi saatte olsunlara karışmış gibi biraz diyorlardır arkamdan. Adım gibi biliyorum. Eskiden karımla konuşurdum, çok konuşurduk, beni dinlerdi. Hikayelerimi de, müziği de paylaşırdı benimle. Sonra, ne oldu sonra? Bir boşluk doğdu. Adım adım, gün be gün genişleyen bir boşluk. Ortak hayatımızın renksiz, hikayesiz, ışıksız, heyecansız, bir teviye akışının derinleştirdiği boşluk. Senin fotoğraflara, kağıt parçalarına bakarak uydurduğun hikayeler artık ilginç hoşluklar olmaktan çıktı. Mitomanik bir hal aldı, yoruldum, usandım dedi bir gün. Adını koymadan, belki kendi de fark etmeden anlatmaya çalıştığı aramıza giren suskunluktu. Yabancılıktı, usanmışlıktı. Boşluğun hikayelerden değil, hikayesizlikten doğduğunu söyleyemedim ona. Anlatsam anlardı belki de, kendimde güç bulamadım. Hayaller ve hikayeler gerçeklerden ve yaşamdan daha zahmetsiz, biliyorum. Karımın beni tembel bir hayalci olarak görmesinde yaralasa da gerçek payı var. Gençliğimde okulda karımla tanıştığımız yıllarda sıradanlığı aşabildiğime inanırdım. Müzik öğretmeni değil de besteci olmak ya da büyük bir icracı olmak mesela. İnsan gençlikte kendini aşma, hayata hükmetme hayalleri kurar. O yıllarda arkadaşlarımın çoğu siyasi eylemlere, sağ sol çatışmalarına karıştı. Şimdi düşününce onlarınkinin de kendini aşmanın, hayatı sıradanlıktan kurtarıp yüceltmenin bir başka tarzı olduğunu anlıyorum. Güneşi zapt etme arzusunun çeşitli yolları olmalı. Ne ben, ne de o arkadaşlarım sonunda kadar yürüyebildik o yollarda. Güneş çok yakıcıdır, kendine doğru yürüyenleri kül eder. Yola devam edebilen o ender kişiler, Tanrı'nın o seçilmiş kulları büyülüyor beni. Diva onlardan biri, hikayesinin de vardığı noktaya uygun olması gerek. Alelade, sıradan bir hikaye sadece onu değil, Tanrı'nın iradesini de, beni de yaralar. Neden bazılarına deha bahşedilmiştir? Nasıl seçilir Tanrı'nın seçkin kulları? Neden bana değil de ona, şuna, buna? Kulların yarattığı eşitsizlikten daha korkunç, daha acımasız değil mi yaratanın bağış terazisinin eşitsizliği? Düşünüp düşünüp içinden çıkamıyorum. Ferahlayabilmek için kendi hikayelerime sığınıyorum. kendi yarattığım kahramanlıkların kaderlerini yazarken, onlara en muhteşem yaşamları, kendimde ne eksikse hepsini bol bol ihsan ederken kendi çapında bir tanrı oluyorum. Artık böyle şeyleri karıma bile anlatmaktan vazgeçtim. Budala bir hikaye uydurucu, takıntılı bir adam olarak görülmek istemiyorum. Kendime saygım var. Müziğe, sanata, öğrencilerime saygım var. Saygımı ve saygınlığımı yitirmeden vasat olmaya katlanabilmek için aşmış olanların hikayesine sığınıyorum. Kimseye zararı yok bunun. Onu kızdırmanın da ötesinde üzdüm galiba. Sırları var, korkuları var. Onlardan kaçmak istiyor ya da fotoğrafların fark etmedikleri, bilinçaltının öylesine derinliklerinde gizli ki yüzleşmeyi kendi de fark etmeden reddediyor. Karlar mesela. Sonra o güzel sarışın oğlan çocuğu, törendeki bayrak giysili fotoğraf, süslü püslü toz pembe bebek entarisi. O fotoğraflara bakarken yüzünden geçen gölge, bakışlarını karartan bulut, dalıp uzaklara gitmesi. Geçmiş neler saklar, neler gizler bağrında. Hangi yaşam sırsız ve korkusuzdur? Bütün bunlar beni ilgilendirmiyor. Ben sırların peşinde değilim. Varsa bile öğrenmek istemem. İnsanların mahremine değil apaçık yansıyan yüzlerine ihtiyacım var. Ah, bunu ona anlatabilseydim. Yine de o kadar kırıcı olması gerekmiyordu. Fotoğrafların bedelinden söz etmesi, kaç paraysa vereyim demesi ona yakışmadı. Beni değil, kendini küçülttü. Buna hakkı yoktu. Küçülmeye hakkı yoktu. O anda yer yarılsa da içine girsem diye düşündüm. Para sızdırmaya çalışan bir dolancı gibi hissettim kendimi. Bunu kastetmemişti biliyorum ama manzara böyleydi açıkçası. Sırtımı döndüm gözlerime biriken yaşları görmemesi için. Fark etti mi, pişman oldu mu söylediklerini? Ona kızamadım, kahroldum. Bir yanlışım olmuşsa söyleyebilirdi, neye kızdığını anlatabilirdi. Ama o anlatanlardan değil, susup içine atanlardan. Ben de küçük bir hile yaptım, daha doğrusu ondan bir şey sakladım. Birkaç yıl önce bulduğum amatör ses kaydından hiç söz etmedim. Türkü söylediği o eski ses kasetinin elimde olduğunu bilerek söylemedim. Elimden almasından korktum. Ver dese nasıl vermem diyebilirim? Şimdi düşününce türkülerini nereden bildiğimi, nerede dinlediğini sormamış olmasına şaşırıyorum. Bir de elimdeki en eski fotoğraflar konusunda doğruyu söylemedim ona. En eskiler bu gösterdiklerim dedim. Hepsine doyasıya bakamamıştım daha. Onları incelemek, bir bölümünü kendime saklamak istiyordum. Kızgınlığı geçti sonra, sohbet bile ettik. Bilerek hanımefendi diye hitap ettim. Uzaklaştığımı, mesafe koyduğumu fark edip kırıldığımı anlasın diye. Giderken görüşürüz dedi. Lafın gelişi ağız alışkanlığıyla. Fırsatı kaçırmadım kendinden emin, biraz da küstah bir sesle. Yine görüşeceğiz dedim. Yine görüşecek miyiz bilmiyorum. O başıma gelmiş en iyi şeydi. Hayatımın en büyük kazancıydı. En acı kaybı olacak mı bilmiyorum. İçimden bir ses her şeyin sadece bir başlangıç olduğunu, bu hikayenin burada bitmeyeceğini söylüyor. Onu kaybetmeye izin vermeyeceğim. Görüşürüz derken sıradan bir veda sözcüğü kullandığımı sanıyordum. O görüşeceğiz dediğinde de öyle. Niye görüşelim ki bir daha? Aramızda ortak ne var? Ben biraz da adamı kırmamak, ilgisiz görünmemek için kendisinde olduğunu bildirdiği fotoğraflarımın peşine düşmüştüm. Aslında eski fotoğrafların onun eline nasıl geçtiğini merak ediyordum. Merakımı gidermiştim, benim için olay kapanmıştı. O ise hayranlık duyduğu şarkıcıyı merak ediyordu. Görmüş, tanışmıştı işte. Onun için de olayın bitmesi gerekiyordu ama bir türlü bitiremiyordu. Tipik bir marazi hayran psikolojisi. Bir keresinde İtalya'daki turneden Avusturya'ya dönerken yol üstünde bir yere gecelememiz gerekirdi. Bu yolu arabayla gitmeyi severim. Yorucu da olsa irili ufaklı Kuzey İtalya göllerinin en güzelini görmek için ana yoldan sapıp biraz içerilere dalmak ruhuma iyi gelir. Sonbahardı. Turizm mevsimi sona ermiş, el ayak çekilmiş, yol üstündeki küçük oteller, pansiyonlar kapanmıştı. Maggiore Gölü kıyısında neredeyse terk edilmiş eski bir göl otelinde konaklamıştık. Burada kalmayı ben istemiştim. Kuleleri, mermer heykellerle bezeli cephesi, bahçesindeki ulu manolya ağaçları, mevsim çoktan geçtiği halde rengarenk açmış açelyalarıyla büyülenmiştim. Tek müşteri bizdik. Hatırlıyorum, antika mobilyaların, kadife koltukların üstleri örtülmüş, mevsimi kapatma hazırlıkları başlamıştı. Oteli seçmemiz sadece rastlantıydı. Bakımsızlığının, terk edilmişliğinin unutturamadığı asaleti çekmişti beni. İçeri girince şaşırdım. Giriş holündeki resepsiyon bölümünden başlayarak salonlarda, odalarda, oymalı trabzanlarla çıkılan mermer basamaklı merdivenlerin duvarlarında, her yerde, hatta yatağımın başucunda bile Zara Leander'in poz poz büyütülmüş fotoğrafları vardı. Salondaki çepeçevre vitrinlerde Zara Leander'e ait nesneler, sahne kostümleri, eldivenleri, şapkaları, yelpazesi, tarağı, aynası, elinin değdiği notalar, daha neler neler sergileniyordu. Bize odamızı gösteren yaşlı İtalyan kadına konağın eskiden Zara Leander'e mi ait olduğunu sorduğumda, "Hayır, büyük ağabeyim ona hayrandı, hastalık derecesinde bir hayranlık. Onu birkaç gece burada misafir etmek için ömrünün yarısını vermeye hazırdı. Büyük sanatçıya ait ne bulursa alır saklardı. Bütün servetimizi bu uğurda harcadı desem yeridir. Anlıyorsunuz ya, biraz akıldan sakattı," demişti işaret parmağını şakağına bastırıp kaçık işareti yaparak. Toplayıcı bir İtalyan asilzadesi değildi kuşkusuz. Kendi çapında bir hayrandı işte. Ben de üçüncü Reich'in kraliçesi ya da gelini denen Hitler'in gözdesi diva değildim zaten. Benimki fotoğraflarımla yetiniyor, fotoğraflardaki beni hayalhanesine yeniden yaratıyor, hayalinin sanal sultanına muhteşem hayat hikayeleri yazıyordu. Daha yaratıcı ve daha ucuz bir hayranlık. Son anları biraz tatsız olsa da, kırıcı olsa da, muradına nail olmuştu. Tanışmıştık, bu iş bitmişti. Daha doğrusu bittiğini sanıyordum ama bitmedi. Üstelik bu defa toplayıcıyı arayan ben oldum. Hem de sekreterim kanalıyla değil, bizzat, şahsen. Araya giren bir sürü iş, stüdyo kayıtlarını aksatan kötü bir grip, boğazıma yapışıp kalan hiçbir ilaçla, gargarayla, pastille kurtulamadığım gıcık, ardından gelen psikolojik çöküntü hali, toplayıcıyı da, o garip karşılaşmayı da unutturdu. Sonra bir gün kendimi yorgun ama almaya başladığım antidepresanların etkisiyle dingin ve mahmur hissettiğim bir gün, onlarca yıldır el sürmediğim bazı eski evrakı, İşle ilgili yazışmalar, atmaya kıyamayıp sakladığım mektuplar, kartpostallar, ödül ve teşekkür belgeleri, önemli kişilerden gelmiş notlar, fotoğraflar elden geçirmeye niyetlendim. "Artık zamanı geldi Guli," dedim Gülzar'a. "Yavaş yavaş sonrasına hazırlanmak gerek. Arkamı kimsenin toplamasını istemiyorum. Özel eşyamın, evrağımın bit pazarlarına düşmesini hiç istemiyorum." Gülzar'a Guli derdim kolayıma geldiği için. Çocukluğumdan beri adları kısaltmayı severim. Gülizar, Guli olmaktan pek hoşnut değildi. Belki de etmişti bunu. "Guli Kürt adıdır, biz Orta Anadolu'yuz," diye mızıldanmıştı bir keresinde. "Kürt müsün, Türk müsün ne fark eder? Sen neysen osun Gülizar'cığım," diye gönlünü almıştım ama Guli'den de vazgeçmemiştim. Guli'ye sonrasında hazırlanmak gerek derken, özel fotoğraflarımın bit pazarına düşmüş, 3 kuruş veren yabancının eline geçmiş olmasından duyduğum rahatsızlığın etkisindeydim kuşkusuz. "Böyle konuşmayın hanımefendi. Şu lanet grip moralinizi bozdu sizin ama geçti artık. Birkaç güne kadar sapasağlam kalkacaksınız ayağa. 3.30'unuzda değilsiniz ki. Sonrasına hazırlanmak da ne demek oluyor? 3.30'umda değilsem de 2.30'u çoktan aştım. Yaşlar uzadı artık. 75'inde ölene genç gitti diyoruz. Üstelik de maşallah hala genç kız gibisiniz. Ne bir dirhem kilo almak, ne kemik erimesi. Sen bir de içime sor benim. Bir de şu kollarımın altından boş çuval gibi sarkan etlere. Önemli sahnelerden, büyük operalardan hiçbir başrol gelmiyorsa artık, prima donnaya senin fark etmek istemediğin birileri çoktan fark etmiş demektir. Ses de yaşlanır biliyor musun Guli? Benim yaşımdaki şarkıcıların çoğu artık gençleri eğitmekle yetiniyorlar. Ben henüz o noktada değilim ama sesin yaşlanması bedenin yaşlanmasından da kötüdür bir şarkıcı için. Her neyse, kutularda, çekmecelerde nerede ne varsa fotoğraf, mektup, kağıt, yazışma, hatıra niyetine biriktirilmiş ıvır zıvır hepsini gözden geçirelim. Atılacağı, satılacağı bir bakalım. Çoğu çalışma odanızdaki dolaplarda zaten. Bir de yatak odanızda duran ailenize ait antika sandık var. Birkaç ay önce tozunu almak için açmıştım. O zaman gördüm, içi eski giysilerle, kumaş parçalarıyla dolu. Oyuncaklar da vardı, herhalde size ait oyuncaklar. Anneniz kıyıp atamamış. Sandığın dibinde de fotoğraflar, mektuplar olan 2 kutu ilişmişti gözüme temizlik yaparken. 4. ayrımın sonu, sayfa 71.